Ayrım 32.
Akıllı okur, artık bu sözcüğü de bulduktan sonra sırtı yere gelmeyecek okurdur. Hele bir de silgilerin ne demeye geldiğini çözebilirse. Elbette ilk akla gelen, çetenin her gün önemli bir bürokrat ya da bilim adamını öldürerek sürdürdüğü silme işlemidir. Ama dedektif romanıyla ancak simgesel ilgisi olan bu romanın, gizli örgüt romanıyla hiç ilgisi yoktur. Silgiler besbelli bilinçaltının, çocukluğun ilk anılarını silerek Wallace'a gizli arzularını unutturan bastırma mekanizmalarının aracısıdır. Zaman gibi onlar da sildikçe ufalanırlar. Mitik zamanın egemen olduğu zamansızlık uzantılarında silgiler acizdir. Saatinin durduğu 24 saat zarfında Wallace'ın aradığı marka silgiyi bulamamasının anlamı, artık kaderinden kaçamayacağı, anılarını silemeyeceği demek olsa gerektir. Anlatının geçmiş zamanın kullanıldığı birkaç kısa yer dışında, kasıtlı olarak şimdiki zamanda sürdürülmesi de, insanoğlunun mitik psikolojik geçmişinin şimdiyi içerdiğine dikkati çekmek olduğu kadar, bireyleri silip kişileri insanlık soyutlamalarında çoğaltmanın bir yoludur. Wallace'ın birçok gölgesi vardır. Garinati, André Dupont, okur. Ama silgilerin işlevini zavallı Wallace'ın belirlenmiş ödipal karakteriyle dalga geçen, dolayısıyla tragedyanın katartik işlevini korku ve acıma yoluyla tehlikeli ve yasak duygulardan arınma, silen bir parodinin unsuru olarak da yorumlayabiliriz. Dipnot, Alain Robbe-Grillet, Le Roman de l'Absence, Paris 1964 adlı kitabında O. Bernal, bu romanı roman türünün fiktif yapısını bozma ya da çözme girişimi olarak açıklar. Ya da palimpsestlerdeki gibi eskiye ait bir yapıt silinmeden yenisi yaratılamaz da diyebiliriz. Ve de tabii Jacques Derrida'nın suratür yazmak kavramını hatırlayıp Robbe-Grillet'in eski metni silerek yazdığı bu metnin kendisinin de aynı silinmeye tabi kılınarak okunması gerektiğini düşünebiliriz. Dipnot, bilindiği gibi palimpsest, matbaa öncesi kültürde kağıt kıtlığında el yazması metinleri silip yerine yeni bir metnin yazılmasına, daha doğrusu böyle kullanılmış kağıda verilen addır. Ve yine bilindiği gibi Stefan Mallarmé'den sonra Freud Interpretation of Dreams'de bu imge ile rüyaların oluşumunu temsil etmiş, imge Lacan'da da yerini bulmuştur. Lacan'ın bilinç dışı modelinin tümden palimpsest kavramı üzerine kurulduğu söylenebilir. Fakat özellikle bakınız, Speech and Language in Psychoanalysis, çeviren not ve açıklamalarla Anthony Wilden, Baltimore ve Londra 1968-1981, sayfalar 21-44, 108-109, 118-22'ye, 131-33'e. Freud, A Note on the Mystic Writing Pad, The Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 19, yayını hazırlayan ve çeviren James Strachey, Londra 1964, sayfa 227-32'ye, Interpretation of Dreams, Complete Psychological Works, 4, sayfa 135, numara 2, Stefan Mallarmé, Ur Komplet, Paris 1945, sayfa 368-857, Derrida, Suratür kavramını, L'écriture et différence, Paris 1967 ile De la Grammatologie'de geliştiriyor. Açıklama için bakınız, Grammatologie 1 ve Gayatri Spivak'ın İngilizce çevirisine yazdığı ön sözde, sayfa 13-14 ve devamı Of Grammatology, Baltimore ve Londra 1974-1976. Ama açık olan şudur ki şimdiki zamanda sürdürülen ve kişileri çevrimsel bir zamana hapseden anlatısıyla Legom, saatin tiktakları arasında sıkışmış kriz anlarında kişiye tanınan bir özgürlüğün değil, çevrimsel ve yinelenen bir döngünün kişiyi hapsettiği zamansızlığın anlatısıdır. Bu özelliğiyle de Legom'un postmodern anlatıların ilklerinden olduğunu söyleyebiliriz. 3. Taksim kabul etmiş zamanın aynası roman, mahur beste. Maddesiz, dilsiz, insansız, bilinçsiz, yekpare zamanla taksim kabul etmiş zaman arasındaki bağlantıyı sanatının arayışı haline getirmiş Ahmet Hamdi Tanpınar için roman taksim kabul etmiş zamanın anlatısıdır. Dipnot: yekpare ve mutlak zaman, huzur 1949, İstanbul 1982-1997, sayfa 81, taksim kabul etmiş zaman, mahur beste, İstanbul 1988-1998, sayfa 32. Tanpınar'ın yekpare uykusu, ne bir ağaç ve yosun, ne bir kuş kanadı veya el kadar gök, hülasa hiçbir arıza ile bozulmayan zaman olarak tarif ettiği bir zaman vardır. Dipnot: Tanpınar, mahur beste, sayfa 31. Canlı ve cansız her türlü varoluş biçimini aşan bu kozmik ve yekpare zamanda dil, bilinç ve cisim yoktur. Varoluş her tür ve biçimiyle bu cisimsiz zamanın cisimleşmesidir. Dilden de algılamadan da bağımsız olan bu sonsuzluğun tanım itibariyle şekil bulmuş bir şey olan sanatla çakışma noktası yoktur. Gene tanım itibariyle cisim bulmuş bir şey olan yaşamla da çakışma noktası yoktur. Ama bu şekillenmemiş, dilsiz, maddesiz ve bilinçsiz zaman, insan yaşamını tek tek bireylerin doğumundan ölümüne ve insanlığın başlangıcından sonuna biriktirdiği deneyimde cisim ve biçim bulur. İnsan varoluşunun tümü bilim, sanat, felsefe, sevinç, başarı, mutluluk ve acılarıyla bir cisimleşme veya biçimleşmedir. Bu cisimleşme ve biçimleşmelerin tümü kozmik ve yekpare zamanın insan yaşamında çizdiği haritanın kimi zaman muğlak, kimi zaman belirgin, durak, yön ve işaretleridir. Son durak olan ölümün korkunçluğu da çekiciliği de bundandır. Tıpkı ölümün cazip iticiliği gibi Tanpınar'da yekpare zamanın parçalanmış tezahürlerinin de hem karşı koyulmaz bir çekiciliği hem de iticiliği vardır. Dipnot: Tanpınar'da çok belirgin parçalanmışlık izleyini inceleyen çalışmalar için bakınız Mehmet Kaplan, Bir Şairin Romanı, Huzur, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, İstanbul 1987, sayfa 370'ten 80'e. Ahmet Oktay, Tanpınar, Bir Tereddütün Adamı, Defter, sayı 23, 1995. Oğuz Demiralp, Kutup Noktası, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yapıtı üzerine eleştirel bir deneme, İstanbul 1993. Fethi Naci, Yüzyılın Yüz Romanı, İstanbul 1999. Bu tezahürler, ki bunları çeşitli cisimleşme, biçimleşme başlıkları altında toplayacağız, en yukarıdakinden en aşağıdakine kadar mutlak ve yekpare zamanın parçalanmış anlarıdır. Dolayısıyla insanın bu zamanla kurabileceği irtibatın bir görünüp bir kaybolan şifrelerini oluştururlar. Fakat Mevlana'nın hakkı vardı. Neyin biricik sırrı hasrettir? Bir gün Rembo'nun Voyeller için yaptığı o cesur tahlilin benzerini biri sazlar için yaparsa, şüphesiz Alaturka'nın bu en basit çalgısında bir akşamın ten rengi hasretini bulacaktır. Çünkü ney, mevcut olmayanın yerine geçerek, onun izinden yürüyerek konuşur. Dipnot: Tanpınar, Huzur, sayfa 323 ABC. Ama Tanpınar'ın varoluş kodlarında acımasız şifrelerdir bunlar. Bir yandan kozmik ve muğlak zamanın varlığına ilişkin işaretler yollarken, diğer taraftan da bu zamandan kopmuşluğu hatırlatırlar. Ölümse muğlak bir fikirdir. Kimi zaman mutlak sonsuza kavuşturan en kısa andır, kimi zaman ürkütücü ve bilinmezdir. Bu işaretlerin dili ancak bazı cisimleştirme, biçimleştirme imgeleriyle kurulabilir. Birçok okurun önerdiği şemanın aksine, Tanpınar maddeye karşı ruhu, zamana karşı sonsuzluğu, akla karşı duyguyu, pragmatizme karşı idealizmi seçen bir yazar olarak nitelendirilemez. Bu kutuplar Tanpınar'da zaman zaman birbirine yaklaşır, zaman zaman ayrışır. Çünkü her iki kutup da mutlak ve yekpare zamanın cisimleşmesi ve biçimleşmesidir. Birbirlerine oranla bir üstünlük-aşağılık ilişkisi içinde olabilirler. Ama biçimlenmemiş zamanı olan mesafeleri öyle pek farklı değildir. Jorge Luis Borges gibi Tanpınar'da varoluşu mutlak bir zamanın düşsel zaman parçaları halinde yansıması olarak düşünür. Dipnot: Jorge Luis Borges, Tanrı'nın El Yazısı, Ölüm ve Pusula, çeviren Tomris Uyar, İstanbul 1982, sayfa 39. Bir gün ya da bir gece benim günlerimle gecelerim arasında ne ayrım olabilir ki? Zindanın zemininde bir kum tanesi gördüm düşümde. Önemsemedim, yine uyudum. Düşümde uyandığımda zeminde iki kum tanesi vardı. Yine uyudum. Kum tanelerinin sayısının 3'e yükseldiğini gördüm. Böyle çoğalıyor, sonunda zindanı dolduruyorlardı. Ben de o kum yarı küresinin altında ölü yatıyordum. Düş gördüğümü kavradım. Büyük bir çabayla silkindim ve uyandım. Uyanmanın yararı yoktu. Sayısız kum taneleri boğuyordu beni. Biri dedi ki, "Sen uyanıklığa değil, önceki bir düşe uyanmışsın. O düş bir başka düşle sarmalıdır. O da bir başkasıyla ve bu böyle sonsuza kadar gider. Sonsuz da kum tanelerinin sayısıdır. Geriye dönerken izlemen gereken yolun sonu yoktur ve sen bir daha gerçekten uyanmadan öleceksin." Cismani ve ruhani tüm görüngüler Tanpınar'da birbirine geçmiş cisimleşmeler, biçimleşmelerdir. Bunların Tanpınar'ın şiirine de romanına da en egemen olmuş olanlarına bakalım. Musiki mutlak zamana belki de en yakın biçimleşmedir. Her çehre, her hatıra, ömrün her vakası bize kendi hususi namesiyle gelir. Onu yeniden yaşamak için bu sesi bulabilmek lazımdır. Bazen bu name kendiliğinden, dıştan gelen herhangi bir sebeple satıhta yüzmeye başlar. Bu zaman nehri tersine akmak istiyor, büyük uçurum yuttuğu her şeyi geri veriyor demektir. Dipnot: Tanpınar, Şiir ve Rüya, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul 1969, sayfa 22. Bu makaleye atıflar bundan böyle sayfa sayısıyla metnin içinde verilecektir. Zaman nehrini tersine akıtmak, o mutlak zaman ve yekpare zamana kavuşmak hem büyük bir arzu hem de bir meraktır Tanpınar'da. Musikide cisimleşmiş zaman yanıltıcı da olsa bu kavuşmanın mümkün olabileceği duygusunu yaratır. Musiki giydirilmiş zamandır, maddesizdir. Şiir ve Rüya 25. Hem maddesiz hem de giydirilmiş olan musikinin bu tanımında bir çelişkiden çok bir gerilimden söz etmeliyiz. Her cisimleşme ve biçimleşme Tanpınar'da madde ile maddesizliğin iç içeliğini gösterir. Taksim kabul etmiş zamanlarda hapsolmuş benlik, bu mahpusluktan iradi ya da gayri iradi kurtulma anları sezer. Ama bunlar ancak ve ancak sezgiseldir. Yalnız insanoğlunda idi ki yekpare ve mutlak zaman iki hadde ayrılıyor, içimizde bu küçük idare lambası, bu isli aydınlık çırpındığı çok basit şeylere kendi mudil riyaziyesini soktuğu için, süreyi toprağa düşen gölgemizle ölçtüğümüz için, ölüm ve hayatı birbirinden ayırıyor ve kendi yarattığımız iki kutbun arasında düşüncemiz bir saat rakkası gibi gidip geliyordu. ABC. Dipnot: Tanpınar, Huzur, sayfa 81, ABC. Bu yapıta atıflar bundan böyle sayfa sayısıyla metnin içinde verilecektir. Ve zamanın bu mahpusu insan, onun dışına fırlamaya çalışan bir biçaredir. Onun için bir ıstırap makinesidir. Huzur 81. Mutlak zamanla parçalanmış zaman arasındaki bir diğer cisimleşme köprüsü de bilinçaltı ve rüyadan geçer. Bütün mitler rüyaların çocuğudur der Tanpınar, şiir ve rüya makalesinde. Ve gece, rüya, ölüm üçgeninde bilinçaltı, taksim kabul etmiş zamandan kurtulmanın yollarını arar. Zaman mefhumu artık onun rüya gören için yoktur. Saniyeler bu gölgeler aleminde ebediyet kadar uzundur yahut daha iyisi, mahpus ve münfail yaratıcısı olduğu bu dünyada her tasavvur kendi başına bir andır. Onda her şey bir kehaneti, yani zamanla gayri şahsi ve bizimkinden çok ayrı bir alakayı ifşa ediyor. Benliği, kökü ve yaprağı birbirinin aynı bir ağaç, kozmik bir sarmaşık olmuş zamanın üç buğutunda yüzüyor. Onun için mazi, hal, istikbal bir hatıradır. Bizzat kendisi binlerce varlığın, sayısız varlıkların terkibini nabzıyla idare ediyor. Şiir ve Rüya 17. Benlik parçalanmış zamanda böylesine hapsolmuşken, sanat ister şiir, ister musiki, isterse roman olsun nasıl bir çaredir? Mahur beste hem bir musiki parçası hem de roman olarak mutlak ve yekpare zamanın cisimleniş, biçimlenişinin kusursuz sembolü müdür? Dedenin mahur bestesini ilk defa dinlediğim zaman birdenbire gözlerimin önünde çıplak bir manzaraya tek başına hakim olan büyük bir ağaç canlandı. Bu hayal, musikinin rüzgarıyla bende doğan bir şeydi. Halbuki bu besteyi o anda dinlemeye hazırlanmış değildim. Name beni ansızın yakalamıştı. Bu hayalin meydana gelmesi uyanık halde bir rüyadır. Asıl ehemmiyetli olan şey, bu hayal bende doğarken sade uyanık olmayışımdır. Zihnimle de çalışıyordum. Kalabalıktaydım ve konuşuyordum. Yani kendi kendimle çok yakından meşguldüm. Muhatap adını verdiğimiz ayrı bir alemin tesiri altındaydım. Şuurum, nabzım, vücudumun her uzvu bu karşılaşmanın bende açtığı derinliklerin peşindeydi. Düşüncem onların boşluğunu doldurmaya çalışıyor, onun şekilleriyle şeklini ve oluşunu değiştiriyordu. İşte bu çalışma devam ederken, daha altta musikiyle temasın uyandırdığı çok ani bir çalışma daha olmuş, geceleyin bir şimşek altında aydınlanan bir orman, bir manzara gibi, kısa bir anda içimde bir şey teşekkül etmiş, yahut çok önceden mevcut bir yumak çözülmüş, ya bana eski bir masalı ya da hayali yine bir ışık altında göstermiş, yahut da uzviyetimin sinirlerle yaptığı bu ihtizaz şeklindeki bir tecritle, beni karşı karşıya bırakmıştı. Aynı temas bu hayalin yerine bende herhangi bir hatırayı doğrudan doğruya uyandırabilir. Yani zamansız ve mücerret bir kuruluş yerine kendi zamanlarımdan birini canlandırabilirdi. Şiir ve Rüya 27. Yukarıdaki pasajda musikinin rüzgarıyla cisimleşen imgeler, bir ağaç, şimşek altında aydınlanan bir orman, bir ışıktır. Bu hayali anlatırken Tanpınar'ın kaç kez cisimleşme gösteren fiilleri kullandığı da ayrıca dikkate değer. Meydana gelme, düşüncem bu hayalin şekilleriyle onun şeklini ve oluşunu değiştiriyordu. Kısa bir anda içimde bir şey teşekkül etmiş, daha önceden mevcut bir yumak çözülmüş, zamansız ve mücerret bir kuruluş yerine kendi zamanlarımdan birini canlandırabilirdi gibi. Birbirini izleyen bu müşahhaslaşma imgelerine bakarak mahur bestenin mutlak ve yekpare zamanın sanatsal karşılığı olduğunu söylemek çok kışkırtıcı bir düşünce ise de bu romana adını vermiş olan parça bize bunun bu denli açık bir metafor ya da sembol olmadığını gösterir. İki uyku arasında düşünceler alt başlığıyla başlayan mahur beste, bizi baş kişisi Behçet Bey'in gece düşüncelerine taşırken Gece, rüya, bilinç, bilinç dışı coğrafyasında gezdirir. Dipnot: Oğuz Ertem, Fictions of Narcissism, Metaphysical and Psychosexual Conflict in the Stories of Ahmet Hamdi Tanpınar, The Turkish Studies Association Bulletin, 14-2-1990, 223-33. Ve Hasta Saatler, Bozuk Saatler, Enstitü Sorununa Babasız Bir Yaklaşım başlıklı iki çalışmasında Freud'dan Lacan'a psikoanalitik okuma yöntemlerini uygulayarak bu coğrafyanın çok ilginç bir yorumunu yapar. Tanpınar'da bu coğrafya zaman üzerine düşünceler demektir. Dolayısıyla Mahur Beste zaman hakkında bir roman olacaktır. Ama Tanpınar romanının 3 bölümü boyunca öne çıkardığı temayı, yani mutlak zamanın çeşitli cisimlendirilmelerini terk eder ve Garip Bir ihtilalci diye başlayan 4. bölümde Behçet Bey'in anımsamalarla gelen yitik zamanından, düşlerin mitik ve arketipçi zamanından, musikinin nehirsel zamanından ayrılarak tarihsel zamana geçer ve yarım kalmış bir roman olarak bırakılır Mahur Beste. Kitabın son bölümünü bu bitmemiş roman için yazarına sitem eden karakterin, Behçet Bey'in, bize yazarın yanıtı yoluyla aktarılmış ama aslını okumadığımız sitem mektubu oluşturur. Özetle, "Neden beni terk ettin?" diye sorar roman kahramanı romanın yazarına. Tabii bu sorunun yanıtını bulmak da metin orada kesildiği için okura düşer. Meraklı okur sorunun yanıtını biraz da boşuna, huzur, sahnenin dışındakiler ve saatleri ayarlama enstitüsünde arayacaktır. Dipnot: Erol Köroğlu, Upon the Threshold of What is Gone and What is Yet to Come, The Concept of Time in Ahmet Hamdi Tanpınar's Novels başlıklı doktora tezinde, Boğaziçi Üniversitesi 1994, bu musiki parçasının her üç romanda da bütünlük, bütünlüğün aranışı ve bütünlüğün bulunamayışı izleyini sürdüren bir leitmotif olduğuna dikkat çeker. Sayfa 65. Bu üçü de eksik bir metnin, Mahur Beste'nin gölgesinde ilerleyen romanlardır. Ama üçünde de şiir-musiki-rüya üçlüsünden beslenen bir zaman romanı bulamayacaktır okur. Mahur Beste hem kendisi bir eksik metindir, hem de huzur ve sahnenin dışındakilerdeki gölgesiyle o metinlerin de tamamlanmamışlığının göstergesidir.